Sayfa 76. İnsan çalgının sesini yanı başınca duyunca bir tuhaf oluyor. Özel biri için çalıyor sanki. Ama kim için? Fernand onu dinlemiyordu bile. Önündeki haritaya dalmıştı. Bütün bunlardan bir anlam çıkarmaya başlamıştı artık. Kafasında bir parıltı belirmişti. Harita masanın üstüne yayılmıştı. Fernand kırmızı kalemini eline alıp ana yoldan Sıtma Sokağı'na, Kış Sokağı'na, sonra da Çınar Sokağı'na, hayaletin bir an önce akordeon çalmaya başladığı yol kavşağına kadar bir çizgi çekti. Kör çalgıcının nerelerde dolaştığı bir bakışta görülebiliyordu. Harita örümcek ağına dönmüştü. Hayalet her sokağı, her çıkmazı teker teker taramış, fırıldak sokağını bile dolaşmıştı. Bay Dion ayağa kalkıp oğlunun başının üstünde haritaya baktı. Şaşkınlıkla, "Aferin!" demek zorunda kaldı. "İyi çalışmışsınız doğrusu. Adamcağızın taban tekmediği sokak kalmamış." Kör çalgıcı sevilenler içini hala çalıyordu. Fernand alacakaranlığa yayılan yüzünlü havanın arkasındaki anlamı çıkarmaya başlamıştı. Parmağını haritanın üstüne koyarak, "Başkalarının verdiği parayla geçinmeye çalışan biri böyle davranmaz," dedi. "Bir kentte verimli yerler vardır, verimsiz yerler vardır. En salak dilenci bile para kazanabileceği yerlere gider. Bakın, hayalet en berbat yerlere bile gitmiş. Üstelik yarım düzine koruyucularla," dedi Zidora. Fernand başlangıçta kör çalgıcının o adamların habercisi ya da casusu olduğunu sanmıştık diye devam etti. "Ama ya Bay Theo ile adamları hayalete yardım ediyorlarsa? Şu haritaya bakın, bütün kenti dolaşmış." Zidor ile Marion, Fernand'ın sözlerine kendilerini kaptırmışlardı. Evet, hayalet bütün kenti dolaşmıştı. Ama nedeni neydi bunun? Bay Dawn bile ilgilenmeden edemedi. "Ne demek istediğini anlıyorum," dedi oğluna. "Ama herhalde çok önemli bir nedeni vardır bunun." Fernand, "Galiba nedenini de anladım," diye devam etti. "Dinleyin bakın, hiçbir şey duymuyor musunuz?" Fernand, "Son 5 haftadır," dedi. Kör çalgıcı bu parçayı günde en aşağı 20 kere çaldı. Üstelik bunu çalarken bütün ustalığını kullanıyor. Öteki şarkılar önemli değil. Dinleyiciyi çekmeye yarıyorlar sadece. Sonra da hepimizin ezbere bildiği o havayı tutturuyor," dedi Marion. "Sevilenler içini." Fernand başını salladı. "Sevilenler içini evlerinin karşısında ya da bir köşe başında duyanlar için bu şarkının özel bir anlamı yok. Çalgıcının öteki havaları gibi bu da. Ama biz başlangıçtan beri hayaleti takip ettiğimiz için bu şarkının özel bir anlamı olduğunun farkındayız. Birini arıyor bu adam. Nasıl bulacağını bilemediği birini. Sevilenler için de bir çeşit işaret." "Evet," dedi Marion. "Logovin'de birini arıyor." Zidora onlar gibi düşünmüyordu. "Canım birini arasa gazeteye ilan verir ya da belediye sarayına gider," dedi. "Hiç de değil," dedi Marion. "Eğer hayalet saklanan birinin arıyorsa iş değişir. Çok dikkatli hareket etmesi gerekir. O zaman sadece bir kişinin anlayabileceği bir işaret vermekten başka çaresi yok. O işaret de bu şarkı işte." Akordiyonun sesi uzaklarda eriyip gitti. Çocuklar başlarını kaldırdılar. Bay Dion kapıyı açıp küçük yoksullar sokağına bir göz attı. "Al bakalım," dedi Marion. Hayalet başladığı noktaya döndü. "Ne olacak şimdi?" "Yarın anlarız," diye cevap verdi Fernand. "Sokaklarda yine dolaşmaya başlarsa haklıyız demektir. Verdiği işarete karşılık alamadığını gösterir bu." Bay Dion sokağa bir adım atarak "Gelin bakın," diye fısıldadı. Kapının önüne çıktılar. Güneş batmıştı. Ortalık hala aydınlıktı gerçi ama ilerideki bacalardan çıkan dumanlar kentin bu mahallesini karartmıştı. Kör çalgıcı akordiyonunu sırtına asmış ağır ağır gidiyordu besbelli. Nanar da yorulmuştu o gün. Başını önüne eğmiş, sahibinin ayaklarının dibinde yürüyordu. Karşı kaldırıma geçtiler. 20 metre kadar arkalarında kasketli bir adam vardı. Adam ellerini cebine sokmuş, sanki bir olayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünmeye çalışarak Nanar'la hayaleti takip etmekteydi. Marion, Bay Dion'un arkasına yaslandı. İri yarı adam öteki çocuklara baktı ama hiçbirini tanımadı. 10 saniye sonra bir başkası daha döndü köşeyi. Çocuklar John'u bekliyorlardı. Oysa karşılarına çıkan James Pierce'den başkası değildi. Fernand'la Zidor'a derin birer soluk aldılar. John bu saklambaç oyununa katılmamakta akıllılık etmişti. Düşman gözüyle baktıkları James Pearson varlığını sezmişti demek. Şoförün üstünde direksiyon başındayken giydiği tulum vardı. Gözlerindeki merakı saklamak gereğini bile duymadan yürüyordu. O da Bay Doon'un evine bir göz attı. Ama akşam serinliğinin tadını çıkaran bir sürü çocuk vardı sokakta. Onun için kapı önünde duran Zidor'la Fernand da bir tuhaflık göremedi. Sonunda John da çıktı ortaya. Kör çalgıcının gideceği yolu nasıl olsa biliyordu. Acelenin gereği yoktu. Arkadaşlarının orada futbol maçı seyircisi gibi durduklarını görünce güldü. "Yeter artık!" diye seslendi Zidor. "Kör çalgıcı bugünlük işini bitirdi. Zaten yarım saate kadar hava kararacak." John, "Ben kamyon şoförünü takip ediyorum şimdi." diye cevap verdi. Galiba hayaletin nerede oturduğunu öğrenmeye çalışıyor. İki saydutlar sokağındaki evin farkına varırsa Bay Theo ile adamlarının ayaklarını denk alması gerek. Olaylar hızla gelişebilir. Bay Dion, "Yemek yedin mi?" diye sordu. "Daha yemedim," diye cevap verdi John. "Ama acelesi yok, evde bir şeyler ayırmışlardır." İncecik gölgesi istasyona doğru uzaklaştı. Bay Dion şaşkınlıkla başını sallayarak, "Pek oyuna benzemiyor bu," diye söylendi. "Başınız derde girebilir." "Üç çocuğa tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz," dedi. "Ya bütün bunların arkasında karışık bir iş varsa?" Fernand, "Bazı noktaları kolay kolay çözemiyor insan," diye cevap verdi. "Çalgıcıyı 5 haftadır yalnız bırakmıyorlar. Önemli bir şey bu. Üstelik Nanar'ın rengini de değiştirdiler. Bana öyle geliyor ki Bay Theo ile adamları bizim bilmediğimiz birini etkilemek istiyorlar." "Bu işi yıllarca önce planlamışlar," dedi Marion. Luming'de saklanan biri siyahlar giyinmiş bu kör çalgıcıyla Toby adındaki siyah köpeği bir de herkesin dilinde dolaşan o çingene şarkısını bekliyor sanki. Bay Dion bu sözlere karşı koymadı. Zidor ile Marion iyi geceler dileyip evlerine gittiler. Fernand da babasıyla içeri girdi. "İnşallah bu işi nerede bırakmak gerektiğini kestirirsiniz," diye mırıldandı Bay Dion. "Yalnız şunu kafanızdan çıkarmayın. Bay Theo ile kandırdığınızı sanıyorsanız değil mi? 15 yılını Kodes'te geçirmiş diyorlar. Durup dururken Kodes'e atmazlar adamı." Fernand güldü. "İki saydıklar sokağındaki komşuları öyle sanıyor. İnanmayın siz onlara. Bay Theo Kodes'teymiş gerçi. Ama parmaklıkların içinde değil, dışında. Komisermiş. Şimdi emekli. Karakola rahatça girip çıkmasından belli." Bay Theo şaşkınlıkla "Nereden öğrendin?" diye sordu. "İhtiyar Gedon var ya, işte o söylemiş Berta'ya. Dedesi kentteki herkesin ne yaptığını bilir. Yanılmış olamaz." Bay Dion'un kuşkuları hala geçmemişti. "Üzülmeyin," dedi Fernand. "Kimseye bir zarar verdiğimiz yok. Üstelik bu işi başarıyla sonuçlandırırsak bütün kentin sevgisini kazanacağız." "Biliyorum," dedi Bay Dion. "Hayattaki en önemli şeylerden biri de başkalarına yardım etmektir." 10. Bölüm. Tuzak kuruluyor. Her perşembe olduğu gibi onlar çetesi o günde pazar yerinde Paris kahvesinin karşısındaki sırada toplanmıştı. Haftanın başından beri havalar iyice güzelleşmeye başlamıştı artık. Her sabah güneş daha parlak gibiydi. John, "James Pierce'i Generaller Caddesi'ne kadar takip ettim," diyordu. "Fruldak Sokağı'nın köşesine varınca ne görsem beğenirsiniz." Ansızın geri dönüp oradan koşa koşa uzaklaştı. "Niye kaçtığını anlamak için ilerledim. Yol kavşaklarında birer adam vardı. Sanki yabancıları gözetlemek için duruyorlardı orada. Hava epeyce kararmıştı ama ikisinin de Bay Theo'nun evinde kalan o zayıf adamlar olduğunu anladım. 5 dakika kadar yolun başında beklediler. O arada kör çalgıcı da evine gitmişti herhalde. Sonra içlerinden biri ıslık çaldı. Ellerini kollarını sallaya sallaya iki saydutlar sokağında kayboldular." Gabi, John'un bütün anlattıklarını not defterine yazdı. "Bir şey dikkatimi çekti," diye devam etti John. "İki adam da istasyondan geliyorlardı herhalde. Demiryolu işçileri gibi tulum giymekteydiler. Orada mı çalışıyorlardı demektir bu?" Marion, "Aynı şey benim de dikkatimi çekmişti," dedi. "Sandığımız gibi serseri değiller galiba." Kuşkucu Zidor başını iki yana salladı. Bu düşünceye karşı koyacaktı ki çetenin başkasını daha da önce davrandı. "Bundan sonra," dedi Gabi, "iki gözetleyeceğimiz yer uyku sokağı olacak. Bay Ballard'la adamlarının attıkları hiçbir adımı gözden kaçırmamalıyız." "John, peki öyleyse. ben yola düşeyim bari dedi. Böylece işlerin ilk gönüllüsü o olurdu hep. Ama yardıma ihtiyacım var. Cricket'i, Bart'ı, bir de Melih'i al yanına dedi Gabi. Generaller Caddesi'nde beklesinler. Bay Ballard'la adamları iki saydutlar sokağına giderlerse haberimiz olsun. Dört kişilik topluluk Can'ın önderliğinde yola koyuldu. Bonbon'la büyükler Gabi'nin yanında kaldılar. Gabi, Marion'la Fernand'ın bir gece önce çıkardıkları sonuçları dinledi. Tamam dedi. Hayaletin garip davranışlarını nedenini şimdi anlaşılıyor. Ama her şey açık seçik değil mi? Diyelim ki çalgıcı ortadan kayboluverdi. O zaman ne olacak? Belki de yanılıyoruz. Marion kenti bir daha dolaşmaya başlayacak dedi. Görürsünüz ya başka yerlerde çalacak akordiyonunu ya da dolaştığı yerleri bir daha dolaşmak zorunda kalacak. Saat 10'a yaklaşıyordu. Hava adam akıllı sıcaktı. Pazar yeri her perşembe olduğu gibi çok kalabalıktı. Satıcılar sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurmuşlar, bağıra çağıra mallarını satıyorlardı. İhtiyar dilenci polis Varyon'la karşılaşmamaya dikkat ederek dilenmekteydi. Onun için perşembe altın bir gün sayılırdı. Paris kahvesine doğru yürüdü. Sırada oturan çocukları görünce onlara yöneldi. Belki 5-10 kuruş koparabilirdi onlardan. Ama bir bakışla tanıdı Bonbon'u. Topuklarının üstünde dönüp yıldırım hızıyla kahveye daldı. Çocuklar katıla katıla güldüler. Birdenbire bakın dedi Fernand, sert kabuk geliyor. Marion öteki de şimdi gelir diye fısıldadı. Küçük yoksullar sokağına gidebilmesi için sert kabuğa ihtiyacı var. Görün de bakın. Gözlerini kalabalığa dikerek beklemeye başladılar. Dikkatli olun dedi Tateve. Müfettiş sinet alanda. Tüyelim mi? Niye tüneyecekmişiz diye homurdandı Gabi. Bizim işimiz onunla değil ki. Şu sinetiye güzel bir oyun oynayalım. Havaların güzelliği yüzünden müfettiş sinet yeşil trenç kotunu atmıştı artık. Sırtında koyu kahverengi şık bir elbise vardı. Ama süslenmiş ha dedi Zidor. Müfettişi görünce elinde olmadan öfkeleniyordu. Sinet ağır ağır Paris kahvesine gidiyordu ki atmaca gibi gözleriyle çocukları gördü. Bir an durakladıktan sonra onlara doğru yürümeye başladı. Amacı arkadan yaklaşıp Gabi'nin çetesinin neler, ne işler çevirdiğini öğrenmekti. Ama çabası boşa gitti. Altı çocuk birbirleriyle hiç konuşmadan oturuyorlardı. Kımıldamıyorlardı bile. Müfettiş Sinet sıranın çevresini dolanıp karşılarına geçti onların. Az kalsın sırt üstü düşüp bayılacaktı. Gabi, Fernand, Tateve, Zidore, Bonbon budala taklidi yapmaktaydılar. Marion da gözlerini şaşı yapmış boşluğa bakıyordu. Müfettiş Sinet'in tatlı sözlerinin hiç etkisi olmadı. Sonunda perşembe günü yapacak başka şey bulamadınız mı diye bağırdı. Ben de sizinle niye uğraşıyorum ki? Hepinizi kodese tıkmalı. Çocuklar gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Sinet sırtını dönüp iskambil oynamak için Paris kahvesine yöneldi. Tam kahvenin kapısından girerken bir kişneme duydu arkasında. Aldırmadı. Onu kızdırmak için kişneyen çocukların sayısı az değildi. Alt taklidi yapan Zidore'ydi. Ama kişneme boğazına takılıp kalıverdi. Kör çalkıcı caddenin köşesini dönmüş ağır ağır pazar yerine geliyordu. Nanar'ın boynuna takılı zincirin ucunu eline almış kalabalığın arasından geçmeye çalışıyordu. İhtiyar sert kabuk kahvede pencere önünde oturtmuştu. Kör çalgıcının geldiğini görünce kolunda fıstık sepetiyle dışarı fırladı. İki adam istasyonun önünde karşılaşıp bir şeyler konuştular. Sonra hayalet elini sert kabuğun omzuna koyup alanın öteki ucuna doğru yürümeye başladı. Gabi göz ucuyla onlara bakıyordu. Fıstıklıyla çalgıcı küçük yoksullar sokağına daldılar. Ötekilerin yürekleri heyecandan gümbür gümbür atıyordu. Dakikalar geçti. Sonunda alanın gürültüsü arasından akordiyonun bozuk sesi duyuldu. Fernand Marion'a döndü. Görüyorsun ya haklıymışız. Kenti dolaşmaya aynı yerden başladı yine. Marion düşünceli. Demek aradığı adamı bulamadı diye cevap verdi. Şimdiye kadarki çabaları boşa gitmiş. Gabi hala inanamıyordu buna ama yarı inanmış gibi görünüyordu. Ayağa kalkarak gidip küçük bonbonla bir göz atacağım dedi. Siz burada kalın. Birkaç dakika sonra tek başına döndü. Evet, kör çalgıcı kent içindeki yolculuğuna aynı yerden başlamıştı. Aynı yerleri dolaşıyordu yine. Her konserini o büyüleyici parçayla Loving'i saran sevilenler içinle bitiriyordu. Marion aradığı kimseyi bulmakta ona yardımcı olmalıyız dedi. Anlaşılan akordeon çalmakla kolay kolay bulamayacak onu. Şaşkınlıkla neden diye sordu Gabi. Aradığı kimseyi bir yere saklayıp kilitlediler herhalde. Akordeonun sesini duyuyor ama ben buradayım diye bağıramıyor. Çete başkanı sen git de bonbonu gönder dedi Tateve'ye. Söyle ona yolda oyalanmasın, dost doğru buraya gelsin. O sabahın en büyük başarısını Can elde etmişti. Bu saklambaç oyununu aslında bir arama olduğunu gösteren yeni bilgiler getirdi Gabi'ye. Öğleye doğru yanında üç arkadaşıyla çıka geldi. Dördü de pek keyifliydi o gün. Sırıtarak yeni haberlerim var dedi Can. Gabi hemen not defterini çıkarıp arkadaşının anlattıklarını yazmaya koyuldu. Son birkaç gündür Bay Ballard akşamleyin 6'da garajdan çıkıyor, eski Renault arabasına binip gidiyor, bir daha da dönmüyor. Tam iki gece garajın önünde taban teptim, Ballard görünmedi. Bu sabah işi için aslını anlayayım dedim. Dün gece Şimendifer Sokağı ile Uyku Sokağı'nın kesiştiği köşede bahçeye bir göz atmıştım. Bahçe beni tezlerin evinin bahçesi. Savaşta bomba düşmüş, taş yığını halinde şu anda. Duvarı aşıp bahçeye girdim. Bahçede ne bahçe ya. Her yanına otlar bürümüş. Ormana dönmüş. Adam boyu çalılar var. Yıkıntıların arasından aşıp Bolver'in evine yaklaştım. Ballard'ın eviyle bahçeyi bir duvar ayırıyor. Duvarda da kocaman bir delik. Atılan bombalar yüzünden. Deliği örmemişler. Sadece tel çekmişler önüne. Bu yüzden Ballard'ın evinin arkası ayna gibi görünüyor. Ne gördün diye sordu Gobi. Can sesini alçalttı. Ötekiler arkadaşlarını çepeçeve sarmışlardı. Yolun öteki yanında tek katlı bir kulübe var. Pierce kardeşlerle aileleri orada oturuyorlar. James karısı çamaşır asıyordu ama beni görmedi. Çamaşır astığı avlunun tam karşısında da Ballard'ın eviyle bahçesi var. Ev uzun süredir boş galiba. Bütün pencereleri kapalı, perdeleri çekilmiş. Bahçeye ise sanki yıllardır el değmemiş o kadar bakımsız. Yarım saat kadar kaldım orada. Evde bir tek kıpırtı bile olmadı. Bay Ballard karısını alıp başka bir yere kaçmış anlaşılan. Herhalde kör çalgıcıdan korktular. Gabi çok uzağa gitmemişlerdir diyerek arkadaşının sözünü kesti. Her sabah garaja döndüğüne göre yakınlardadır. Nereye doğru gidiyordu akşamları? Kavşağa doğru. İnsan kavşağa çıkınca bir tek caddeye sapabilir. 9. caddeye. Bay Ballard da 9. caddeye gidebilmek için niye bu uzun yolu seçiyor acaba? Beyaz güvercinler alanına çıksa kestirmeden gider. Şimdi yapacağımız şey Bay Ballard'ın nerede oturduğunu bulmak. Zidor söylemesi kolay diye homurdandı. Unutma ki her akşam otomobille gidiyor. Otomobil belki eskidir eski olmasına ama koşa koşa da takip edemezsin ki. Kafanı çalıştırsa sana dedi Gabi. Bunun da çaresi var. Ne yapacağız biliyor musun? Yol boyunca sıralanacağız. Her akşam hedefimize bir adım daha yaklaşırız. Sonunda evi buluruz. Şu haritana bir göz atalım mı Fernand? Fernand haritayı açtı. Gabi göster bakalım dedi. Hangi yoldan gidiyor? Sağ. Generaller Caddesi'ne sapıyor. Şimendifer Sokağı ile Fırıldak Sokağı'nın ilk dönemecinin geçip eskiciler alanına çıkıyor. Alanın öteki yanında Generaller Caddesi biraz daralıyor. Zaten adı da değişiyor. Karga Sokağı oluyor. O sokağın sonu da Fırıldak Sokağı'nın son dönemeciyle birleşiyor. Bay Ballard o noktaya varınca ya sağa ya da sola dönecek. Yani iki Saydutlar Sokağı'na. İki Saydutlar Sokağı'nı 4-5 haftadır gözetliyoruz zaten. Gabi bir an haritanın üstüne eğildi. Herkesin ne yapacağını söylüyorum dedi. Dikkatle dinleyin. Saat 6'ya doğru Can Uyku Sokağı ile Generaller Caddesi'nin kesiştiği köşeye gidecek. Her zamanki gibi garajı gözetleyecek. Bay Ballard öteki yana giderse biraz ileride Generaller Caddesi ile Şimendifer Sokağı'nın kesiştiği köşede duran Marion'la Berta'ya haber verecek. Caddenin Fırıldak Sokağı ile kesiştiği köşede ise Tatave ile bonbon duracaklar. Karga Sokağı'nın sonuna kimseyi dikmenin gereği yok. Bay Ballard ya sola ya da sola dönmek zorunda. Ne yana dönerse dönsün sonunda iki Saydutlar Sokağı'na çıkacak. 3 numaralı noktada Zidor'la Cricket, 2 numaralı noktada da Fernand'la Melly var. Ben ise bir yerde durmayıp dolaşacağım. Haritada pek belli olmuyor ama aşağı yukarı 2 kilometrelik yolu göz altında tutmuş olacağız böylece. Yeni evi buralardaysa akşama kalmaz yerini öğreniriz. Bir şey daha var. Can'ın bulunduğu yerden başka bütün noktalarda ikişer gözcü var. Ne olursa olsun bu gözcülerden biri mutlaka yerinde kalacak, hiç ayrılmayacak. Eğer Bay Ballard arabası son noktaları yani Fernard'ın ya da Zidor'un bulunduğu noktaları geçip de uzaklaşırsa yarın akşam aynı şeyi yapacağız yine. Yalnız başlangıç noktası olarak iki Saydutlar Sokağı'nı alacağız. Fernard heyecanla desene esaslı bir tuzak kurduk diye bağırdı. Evet dedi Gabi. Bay Ballard Zidor'la senin bulunduğunuz noktalardan kaçabilir sadece. Onun için gözünüzü dört açın. 11. Bölüm Unutulan Sokak. Saat 6'yı vurmadan 12 önce hepsi yerlerini almışlardı. Çok sıcak bir gündü ama evlerin gölgeleri Generaller Caddesi'ne yayılmaya başlamıştı artık. Kaldırımlarda oturan gözcüler bu serinlikten çok hoşlanıyorlardı. Can ara sıra köşeye dönüp uyku sokağına bir göz atıyordu. Bay Ballard yazıhanesindeydi. Masanın üstünde kağıtları havaya fırlatıyor, telefona bağırıyor, şoförlere söyleniyordu. Saat 6'yı 10 geçe sonuncu kamyonda garaja döndü. Direksiyonda James Pierce vardı. Koca kamyon kapkara dumanlar çıkararak içeri girdi. Biraz sonra kepengi büyük bir kürültüyle indirdiler. Eski Renault orada yazıhanenin önünde gölgedeydi. John aceleyle köşedeki yerine döndü. 200 metre ötedeki Bertha Gordon'la yeşil elbisesi seçilebiliyordu. Marion da bir aşağı bir yukarı dolaşarak Fifi ile oynamaktaydı. Gabi, Renault'un yan sokaklarından birine dalarak gözden kaçacağından korkuyordu. Ama Tateve ile Bonbon'un da iki kız gibi yerlerinden ayrılmadıklarını görünce sevindi. Sokaklar tenhaydı şimdilik. Ama 6.30'a doğru işten dönenler yüzünden iğne atsan yere düşmezdi. O kalabalıkta da Bay Ballard'ın otomobilini gözetlemek kolay olmayacaktı. Bu yüzden gittikçe sabırsızlanıyordu Gabi. 6.15... Uyku sokağına bir kere daha göz atan John, Bay Ballard'ın karşı kaldırıma geçip arabasının kapısını açtığını gördü. Hemen caddeye fırlayıp iki kolunu sallayarak Marion'a işaret verdi. Bay Ballard direksiyonun başına geçip kontak anahtarını çevirdi, marşa bastı. Eski Renault hırıldayarak çalıştı. Generaller Caddesi'ne saptı. Her şey umulduğu gibi olmuştu. Takip başlamıştı artık. Araba ağır ağır John'un yanından geçti. Yüzü solgundu Bay Ballard'ın. Yorgun gözlerle yola bakıyordu. Kendi kendine canı çıkmış dedi John. Sonra caddenin biraz yukarısında beklemekte olan iki kızın yanına koştu. Renault yol kavşağında yavaşlayıp Fırıldak Sokağı'na girdi. Gabi iki nokta arasında dolaşmaktaydı o sırada. Arabanın önünden karşı kaldırıma geçti ağır ağır. Bu yüzden Bay Ballard biraz daha yavaşlamak zorunda kaldı. Çete başkanı da Renault'un arkasından koşmaya başladı. İleride Tateev ile Bonbon görevlerinin başındaydılar. Fırıldak Sokağı'nın birer köşesini tutmuşlardı. Ama aklı başka yerlerdeydi Bonbon'un. 2 dakika önce caddenin sonunda tanıdık birini görmüş. Bay Ballard'ı da arabasında unutuvermişti. İhtiyar dilenci onlara doğru yaklaşmaktaydı. Bonbon da burnunun dibinden geçen Renault'un farkına bile varamamıştı. Şişman Tateev kardeşini düdükleyerek "Hey!" diye bağırdı. ''Uyuyor musun? Bay Ballard'ın arabası az kalsın ezecekti seni.'' Bonbon arabanın karga sokağı dönemecinde kaybolan kuyruğuna bakarak ''Peki peki'' dedi. ''Her şey yolunda. Baksana karga sokağına girdi.'' Tam o sırada Gabi çıka geldi. Soluk soluğaydı. Arkasında John, Marion, Bertha vardı. ''Ben iki Saydutlar sokağındaki noktaya gidiyorum.'' dedi Tateve. Zidor ile Cricket'in yanına. Marion ile John da öteki noktaya gitsinler.'' ''Siz yol kavşağına dikkat edin. Ortalardan sakın kaybolmayın.'' ''Bakarsınız Bay Ballard dönüverir. Biz de izini kaybederiz.'' Koşarak karga sokağında uzaklaştı. İki Saydutlar Sokağı'nın sonunda evlere çıkan sol çatala saptı. Zidor ile Cricket orada küçük alandaki sıralardan birinde oturmaktaydılar. Hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışıyorlardı. Gabi soluk soluğa ''Ne oldu?'' diye seslendi. Ne oldu diye cevap verdi Zidor. Bir şey olduğu yok. Bay Ballard'ı bekliyoruz hala. Pek acelesi yok galiba. Ne? Diye bağırdı Gabi. Garajdan çıkalı 5 dakika oldu. Bir şey görmediniz mi? Bir şey geçmedi ki görelim dedi Zidor'e. Bir kamyon geçti bir de el arabasıyla ihtiyar Zigon. Renault belki aşağı yola sapmıştır ama sanmıyorum. Baksana Fernand'la Mel'i burada görünüyorlar. Hiç de heyecanlanmışa benzemiyorlar. Durun bakalım dedi Gabi. inceden inceye hazırlamış oldukları plan suya mı düşüyordu yoksa?